Ayrım 10.
Bütün bu inciler kuralın gerektirdiği gibi belitler tarafından kararlaştırılmış olmamaları bir yana, düpedüz dışarıdan, Hegel'in mantığından ithal edilmişlerdir. Ve öylesine ki bütün bir bölümde Hegel'den alınmamış bir tek fikir dizisinin gölgesi bile görülmez ve işin sonunda her şey uzay, mekan ile zaman, değişmezlikle değişme üzerine boş bir ince eleyip sık dokumaya indirgenir. Hegel, varlıktan öze, diyalektiğe geçer. Burada düşüncenin belirlenimlerini örneğin olumlu ve olumsuz gibi, iç karşıtlık ve çelişkilerini inceler, sonra nedenselliğe ya da neden-sonuç ilişkisine geçer ve işi zorunlulukla tamamlar. Bay Düring de başka türlü yapmaz. Hegel'in öz, esans, öğretisi dediği şeyi Bay Düring varlığın mantıksal nitelikleri olarak çevirir. Ama bu nitelikler her şeyden önce güçlerin uyuşmazlığı içinde, karşıtlıklar içinde toplanır. Buna karşılık Bay Düring çelişkiyi kökten yatsır. Bu konuya ileride gene geleceğiz. Sonra nedenselliğe ve ondan da zorunluluğa geçer. Öyleyse Bay Düring kendinden felsefemiz kafesten çıkmaz diye söz ettiği zaman kuşkusuz kafes içinde, yani Hegelci kategorilerin şematizmi kafesinde felsefe yaptığını söylemek ister. 5. Bölüm. Doğa Felsefesi, Uzay ve Zaman. Doğa felsefesine geliyoruz. Burada Bay Düring öncellerinden hoşnut olmamak için yeniden her türlü nedene sahip. Doğa felsefesi o denli aşağıya düşmüştü ki, karışık ve bilgisizliğe dayanan bir şiir karikatürü haline almış ve mutlak papazlığında madrabazlık eden ve halkı aldatan Schelling gibi fahişe filozof taslakları ve aynı soydan başka çapkınların işi olmuştu. Bıkkınlık bizi bu canavarlardan kurtardı ama şimdiye değin yalnızca kararsızlığa yer açtı. Ve kamuoyuna gelince onun bakımından büyük bir şarlatanın gidişinin, çoğu kez daha küçük boyda ama işbilir bir ardıl için birincinin metaını hemen bir başka etiket altında sürme fırsatından başka bir şey olmadığı bilinir. Bilginler de dünyayı kapsayan fikirler imparatorluğunda gezinti yapma isteğini pek duymaz ve bundan ötürü teori alanında tutarsız düşüncesizliklerden başka bir şey yapmazlar. Buna hemen bir çare bulunması gerekmektedir ve çok şükür ki Bay Düring bu işin başındadır. Dünyanın, acun, evren, zaman içinde yayılması ve uzay içinde sınırlanması üzerine bundan sonraki açıklamaları doğru değerlendirebilmek için evren şemalarının bazı yerlerini yeni baştan ele almamız gerekiyor. Gene Hegel'le tam bir uyum içinde, Ansiklopedi 93, varlığa Hegel'in kötü sonsuzluk dediği sonsuzluk atfedilir, sonra da bu sonsuzluk incelenir. Çelişkisiz düşünülecek bir sonsuzluğun en açık biçimi, sayı dizisindeki rakamların sınırsız birikimidir. Saymaya devam etme olanağını hiç tüketmeksizin, her sayıya bir birim daha ekleyebildiğimiz gibi, her varlık durumundan sonra bir başka durum dizilir ve sonsuzluk bu durumların sınırsız çoğaltılmasına dayanır. Öyleyse doğrulukla düşünülmüş bu sonsuzluğun ancak bir tek yönüyle birlikte bir tek temel biçimi var. Gerçekten düşüncemiz için durumların birikiminde karşıt bir yön düşünmek her nedenle önemsizse de, geri geri giderek ilerleyen sonsuzluk düşüncesi, düşüncesiz bir zihinsel üretimden başka bir şey değildir. Çünkü gerçeklikte bu birikimi gerçekte ters yönde geçmek gerekeceği için, durumlarından her birinde arkasında sonsuz bir sayı dizisi bulunurdu. Ama bu da sayılmış bir sonsuz dizi gibi kabul edilmez bir çelişkiye düşmek olurdu ve buna göre sonsuz için bir ikinci yön düşünmek saçmadır. Bu sonsuzluk anlayışından çıkartılacak ilk sonuç, dünyadaki bu neden-sonuç zincirinin bir gün bir başlangıcı olması gerektiğidir. Sayılmış sayılmazı varsaymasından ötürü birbiri arkasına sıralanan sonsuz bir nedenler dizisi aklın almayacağı bir şeydir. Demek ki bir son neden tanıtlanmış oluyor. İkinci sonuç belirli sayı yasasıdır. Bağımsız varlık ya da nesnelerin her gerçek cinsinde özdeşin birikimi ancak belirli bir sayının oluşması olarak düşünülebilir. Yalnızca gök cisimlerinin var olan niceliklerinin her an belirli bir sayıda olması gerekmekle kalmaz, dünyada var olan en küçük bağımsız madde parçacıklarının toplam niceliğinin de her an belirli bir sayıda olması gerekir. Bu son zorunluluk, atomsuz hiçbir bileşimin düşünülemeyeceğinin gerçek nedenidir. Her gerçek bölünme durumu her zaman eksiksiz bir belirlenebilirlik içerir ve sayılmış sayılmaz çelişkisinden kaçınmak isteniyorsa bunu içermesi gerekir. Aynı nedenden ötürü yalnızca dünyanın güneş çevresindeki dönüşlerinin şu andaki sayısının belirtilmesi her nedenli olanaksızsa da belirli bir sayı olması gerekmekle kalmaz. Ayrıca tüm devirli doğal süreçlerin de bir başlangıcı olması ve doğanın birbirini izleyen bütün farklılıklarının, bütün biçimlerinin de köklerini kendi kendine özdeş bir durum içinde bulması gerekir. Bu durum çelişkisiz olarak ezelden beri var olmuş olabilir ama eğer kendinde zaman, olanakları oraya fikir olarak koyan anlığımız, müdrikemiz tarafından keyfince bölünmüş olma yerine gerçek parçalardan bileşmiş olsaydı, bu düşünce de dıştalanırdı. Zamanın gerçek ve kendinde farklı içeriğinde durum başkadır. Zamanın birbirinden ayırt edilebilir türdeki olgularla bu gerçek dolduruluşu ve bu alanın varlık biçimleri, İşte bu ayırt edilebilirliklerinden ötürü sayılabilir şeyler arasındadır. Değişmesiz ve kendi kendine özdeşliği içinde ard arda geliş sırasında hiçbir farklılık göstermeyen bir durum düşünelim. O zaman en özgül zaman kavramı en genel varlık fikri durumuna dönüşür. Boş bir süre birikiminin ne anlama geldiği düşünülemez. Bay Düring böyle konuşur ve bu bulguların önemi iyice vurgulanır. Önce hiç değilse bunların önemsiz bir doğru olarak değerlendirilmeyeceklerini umar ama sonradan sonsuzluk kavramlarına ve bunların eleştirisine sayesinde şimdiye değin bilinmeyen bir önem kazandırmış bulunduğumuz son derece yalın formüller, evrensel uzay ve zaman anlayışının şimdiki belirtme ve derinleştirme biçimimizle öylesine yalınca betimlenmiş öğeleri hatırlansın der. Kazandırmış bulunduğumuz, şimdiki belirtme ve derinleştirme biçimimiz, biz kimiz ve bu şimdiki zaman ne zaman başlıyor, kim derinleştiriyor ve kim belirtiyor? Tez, dünyanın zaman içinde bir başlangıcı vardır ve uzay içinde de sınırlanmış bir durumdadır. Kanıt, gerçekten eğer dünyanın zaman içinde bir başlangıcı olmadığı kabul edilirse, her belirli anda geçmiş bir ezeliyet ve buna göre dünyadaki işlerin ardışıklık durumlarından oluşan sonsuz bir dizi var demektir. Oysa bir dizinin sonsuzluğu bu dizinin daha sonraki bir bileşim tarafından tamamlanamamasına dayanır. Öyleyse geçmiş dünya durumlarının sonsuz bir dizisi olanaksızdır ve buna göre dünyanın bir başlangıcı, dünyanın varlığının zorunlu bir koşuludur. İlkin bunun tanıtlanması gerekiyordu. İkinci noktaya gelince eğer karşıtı kabul edilirse dünya birlikte var olan şeylerden verilmiş sonsuz bir bütün olacaktır. Oysa her türlü sezgiye açık belli sınırlar içinde verilmiş olmayan en küçük niceliğin kuantum büyüklüğünü biz ancak parçaların birleşimi aracıyla ve bu türlü en küçük nicelik bütünlüğünü de eksiksiz bir bileşim ya da birimin kendi kendine yinelenmiş katılması aracıyla tasarlayabiliriz. Son olarak bütün uzayları dolduran dünyayı bir bütün olarak tasarlamak için sonsuz bir dünyanın parçalarının daha sonraki bileşimine eksiksiz tam olarak bakmak, yani birlikte var olan şeylerin sayımında sonsuz bir zamanın akıp gittiğini kabul etmek gerekir ki bu da olanaksızdır. Öyleyse gerçek şeylerin sonsuz bir katışmacı, agrega, ne verilmiş bir bütün, dolayısıyla ne de aynı zamanda verilmiş olarak kabul edilebilir. Öyleyse bir dünya uzaydaki yayılışı bakımından sonsuz değil, sınırlar içinde kapatılmış bulunur ki Bu da tanıtlanacak ikinci noktaydı. Dipnot, E. Kant, Arrhus'un eleştirisi. P. Archambault tarafından gözden geçirilip düzeltilmiş. J. Barney çevirisi. Critique de la raison pure. Cilt 2, sayfa 17, Paris. Ernest Flammarion, 1934. Cilt 2, sayfa 17. Bu önermeler Immanuel Kant'ın ilk kez 1781'de yayınlanan ve Arrhus'un eleştirisi adını taşıyan çok ünlü kitabından sözcüğü sözcüğüne kopya edilmişlerdir. Birinci kısım, ikinci kesim, kitap 2, bölüm 2, ikinci seksiyon. Arrhus'un birinci çatışkısında herkes bunları okuyabilir. Öyleyse Bay Düring'in payına, Kant tarafından dile getirilen bir fikrin üzerine belirli sayı yasası adını yapıştırmış ve henüz zamanın olmadığı ama dünyanın gene de olduğu bir zaman bulunduğunu bulgulamış olma övüncünden başka bir şey düşmüyor. Bütün geri kalan, yani Bay Düring'in açıklamasında gene de bir anlam taşıyan her şey için biz Immanuel Kant'tan başkası değildir ve şimdiki zamanda ta 95 yıl önce başlar. Gerçekten son derece yalın. Tuhaf bir şimdiye deyim bilinmeyen önem. Ne var ki Kant yukarıda tezleri hiçbir zaman kendi tanıtlamasıyla çözülmüş şeyler olarak koymaz. Tersine, karşı sayfada tersini ileri sürer ve tanıtlar. Dünyanın zaman bakımından başlangıcı, uzay bakımından sonu yoktur ve çatışkıyı, çözülmez çelişkiyi, birinin öbürü denli tanıtlanabilir olması olgusunda görür. Zekası o denli zeyrek olmayanları bu, belki bir Kant'ın burada çözümlenemez bir güçlük bulduğu kuşkusuna düşürmüştür. Ama bizim cesur, tamamen özgün sonuç ve görüşler imalatçımızı değil. Kant'ın çatışkısında o, kendisine yarayan ne varsa utanıp sıkılmadan kopya eder ve geri kalanı da bir yana atar. Sorunun kendisi çok kolay bir biçimde çözülür. Zamanda ezelilik, uzayda sonsuzluk, a priori olarak ve sözcüğün yalın anlamına göre ne önden ne arkadan, ne yukarıdan ne aşağıdan, ne sağdan ne soldan, hiçbir yandan sonu olmamak demektir. Bu sonsuzluk, sonsuz bir dizinin sonsuzluğundan bambaşka bir şeydir. Çünkü sonsuz bir dizi her zaman birimden, bir ilk terimden başlar. Bu dizi fikrinin konumuza uygulanma olanaksızlığı, onu uzaya uyguladığımız anda kendini gösterir. Uzaya uygulanmış sonsuz dizi, belirli bir noktadan kalkarak, belirli bir yönde sonsuzluğa çekilmiş bir çizgi demektir. Uzayın sonsuzluğunu uzaktan da olsa açıklar mı bu? Tersine uzayın boyutlarını kafada canlandırmak için ikişer ikişer karşıt üç yönde çizilmiş en az altı çizgi gerek ve buna göre bu bize bu boyutlardan altı tane verir. Kant bunu o denli iyi anlıyordu ki kendi sayı dizisini ancak dolaylı olarak bir dolambaçla evrenin uzaysallığına aktarmıştı. Buna karşılık Bay Düring, bizi uzayda altı boyut kabul etmeye zorlar ve hemen sonra da uzayın bilinen üç boyutuyla yetinmek istemeyen Gauss'un matematik mistisizmini damgalamak için hoşnutsuzluk sözü bulmakta güçlük çeker. Dipnot, burada Düring'in Gauss'a ve onun öklidesçi olmayan bir geometri yapısı üzerindeki fikirlerine karşı saldırıları söz konusu ediliyor. Zamana uygulanınca birimlerin iki yana giden sonsuz çizgi ya da dizisi belli bir eğretilemeli anlam taşır. Ama eğer zamanı birimden başlayarak sayılan ya da belirli bir noktadan yola çıkan bir çizgi olarak düşünürsek, bununla a priori olarak zamanın bir başlangıcı bulunduğunu söylemiş, tanıtlamak istediğimiz şeyin ta kendisini varsaymış oluruz. Zamanın sonsuzluğuna tek yönlü bir yarı sonsuzluk niteliği vermiş oluruz. Ama yarısından bölünmüş ve tek yönlü bir sonsuzluk, çelişkisi düşünülmüş bir sonsuzluğun gerçek karşıtı olan kendinde, ansua, bir çelişkidir de. Bu çelişkiden ancak diziyi kendisinden başlayarak saymaya başladığımız birimin, çizgiyi kendisinden başlayarak ölçtüğümüz noktanın, çizgi ya da dizi bakımından şuraya ya da buraya koymamızın önem taşımadığı, dizi içinde herhangi bir birim, çizgi üzerinde herhangi bir nokta olduğunu kabul ettiğimizde kurtulabiliriz. Ama ya sayılmış sonsuz sayı dizisi çelişkisi? Bay Düring bunu sayma hünerini gösterir göstermez bu çelişkiyi daha yakından inceleyecek durumda olacağız. Bay Düring eksi sonsuzdan sıfıra kadar saymayı başarınca gelsin. Gerçekten kendisinden başlayarak saymaya başladığı sayı ne olursa olsun arkasında sonsuz bir dizi ve onunla birlikte çözmesi gereken sorunu bıraktığı açıktır. Yalnızca kendi 1 artı 2 artı 3 artı 4 sonsuz dizisini tersine çevirsin ve sonsuzdan başlayarak birime gelmek için saymayı denesin. Bu açıkça neyin söz konusu olduğunu bilmeyen bir adamın girişimidir. Dahası var, Bay Düring sonsuz geçmiş zaman dizisinin sayılmış olduğunu öne sürdüğü zaman bununla zamanın bir başlangıcı olduğunu ileri sürer. Çünkü başka türlü saymaya hiç başlayamazdı. Öyleyse bir kez daha tanıtlayacağı şeyi varsayım yoluyla el altından kabul ettirir. Öyleyse sayılmış sonsuz dizi fikri başka bir deyişle Düringvari evrensel belirli sayı yasası, in adjecto bir çelişkidir. Kendinde bir çelişki, hatta saçma bir çelişki içerir. Dipnot, modern matematiğin en dikkate değer kazanımlarından biri olan ansamblar teorisinde, setler teorisi, tam sayılar sonsuz topluluğu, ansambl, sayılabilir sözcüğü yalnızca topluluk öğelerinin ilkten başlayarak ardışık bir biçimde numaralanabileceği anlamına geldiğinden sayılabilir denilen topluluklar tipinin ta kendisidir. Engels'in kanıtı hep geçerli kalır. İster artı zamanlar ister eksi zamanlar söz konusu olsun, yılların bir sayımına ancak güncel çağdan başlanabilir ve bu da geçmişte olduğu gibi gelecekte de ancak sonsuzluğa götürebilir. Bir şey açık. Bir sonu olan ama başlangıcı olmayan sonsuz, bir başlangıcı olan ama sonu olmayan sonsuzdan ne daha çok ne de daha az sonsuzdur. En küçük bir diyalektik anlayış, Bay Düring'e başlangıçla sonun, kuzey ve güney kutupları gibi zorunlu olarak birbirine bağlı bulunduklarını ve son ortadan kaldırılırsa, başlangıcın da kendisinin son durumuna, dizinin sahip olduğu tek son durumuna geleceğini ve tersinin de böyle olduğunu söylerdi. Sonsuz dizilerle çalışma matematik alışkanlığı olmasa, her türlü aldanma olanaksız olurdu. Matematikte belirsize, sonsuza varmak için belirliden, sonludan yola çıkmak gerektiğinden, olumlu olumsuz tüm matematik dizilerinin birimden başlamaları gerekir, yoksa bu diziler hesap yapmaya yaramazlar. Ama matematikçinin mantıksal gereksinmesi, gerçek dünya için bir yasa oluşturmaktan çok uzaktır. Ayrıca Bay Düring, gerçek sonsuzluğu çelişkisiz düşünme işinin üstesinden hiçbir zaman gelemeyecektir. Sonsuzluk bir çelişkidir ve çelişkilerle doludur. Bir sonsuzun sonlu değerlerden birleşmiş olması aslında bir çelişkidir ama durum da budur. Maddi dünyanın sınırlı niteliği onun sınırsız niteliğinden daha az çelişkilere götürmez ve bu çelişkileri ortadan kaldırmayı gözeten her girişim gördüğümüz gibi yeni ve daha ağır çelişkilere götürür. Sonsuzluk işte bir çelişki olduğu içindir ki zaman ve uzay içinde sonsuzca akıp giden sonsuz bir süreçtir. Çelişkinin ortadan kaldırılması sonsuzluğun sonu olurdu. Hegel bunu doğru bir biçimde görmüştü ve bundan ötürü bu çelişki üzerinde uzun uzun tartışan baylara layık oldukları aşağılama ile davrandı. Devam edelim. Demek ki zamanın bir başlangıcı var. Peki bu başlangıçtan önce ne vardı? Değişmez, kendi kendine özdeş bir durum içinde bulunan dünya mı? Bu durumda hiçbir değişiklik olmadığından çok özel zaman kavramı kendiliğinden daha genel varlık fikri durumuna dönüşür. İlkin Bay Düring'in kafasında hangi kavramların dönüştüğü bizi burada hiç ilgilendirmez. Söz konusu olan zaman kavramı değil, Bay Düring'in hiç de o denli ucuz kurtulamadığı gerçek zamandır. İkinci olarak zaman kavramı istendiği zaman daha genel varlık fikri durumuna dönüşebilir. Bu bizi bir adım bile ileri götürmez. Çünkü her varlığın temel biçimleri uzay ve zamandır ve zaman dışında bir varlık, uzay dışında bir varlık denli büyük bir saçmalıktır. Hegelci ezeli geçmiş varlıkla yeni Schelling'ci anımsanmaz varlık, bu zaman dışındaki varlık karşısında ussal tasarımlardır. Dipnot, Hegel Mantık Bilimi Kitap 2, Öz. Bu nedenle Bay Düring bu işi de büyük bir sakınımla ele alır. Açıkça söylemek gerekirse bu bal gibi bir zamandır ama aslında zaman denilemeyecek bir zaman. Zamanın kendisi gerçek parçalarda bileşmez ve yalnızca anlığımız tarafından istediğince bölünmüştür. Yalnızca zamanın ayırt edilebilir olgular tarafından gerçek bir doluşu sayılabilire bağlanır. Boş bir süre birikiminin ne anlama geleceği burada hiçbir önem taşımaz. Önemli olan dünyanın burada varsayılan durumda sürüp sürmediği, bir süreden geçip geçmediği sorunudur. Böyle bir içeriksiz sürecin ölçülmesinden, tıpkı boş uzayda nedensiz ve amaçsız ölçümler yapmaktan olduğu gibi hiçbir şey çıkmayacağını çoktan beri biliyoruz ve işte bu yöntemdeki can sıkıcılıktan ötürüdür ki Hegel bu sonsuzu kötü sonsuz olarak niteler. Bay Düring'e göre zaman ancak değişiklikle vardır, yoksa değişiklik zamanda ve zamanla değil. İşte zaman değişiklikten farklı olduğu içindir ki değişiklik aracıyla ölçülebilir, çünkü ölçü her zaman ölçülecek şeyden farklı bir şey anlamına gelir. Ve içinde ne olduğu bilinen değişikliklerin geçmediği zaman, zaman olmamaktan uzaktır. Tersine, hiçbir yabancı katkının etkilemediği arı zamandır, yani gerçek zaman, zaman olarak zaman. Gerçekten eğer biz zaman kavramını her türlü yabancı ve aykırı katkıdan arıtılmış olarak tüm arılığı içinde kavramak istersek, zaman içinde birlikte ya da ard arda olup biten çeşitli olayları yabancı şeyler olarak onun dışına atmak ve böylece içinde hiçbir şey olup bitmeyen bir zaman düşünmek zorundayız. Böyle yapmakla zaman kavramını genel varlık fikri içinde yitirmemiş ama ilk kez olarak arı zaman kavramına erişmiş oluruz. Ama bütün bu çelişki ve bu olanaksızlıklar Bay Düring'in evrenin başlangıçtaki kendi kendine özdeş durumu üzerine olan düşüncesiyle içine düştüğü karışıklık yanında çocuk oyuncağı kalır. Eğer dünya bir zamanlar kesinlikle hiçbir değişikliğe sahne olmayan bir durum içinde idiyse, bu durumdan değişikliğe nasıl geçebildi? Değişiklikten kesinlikle bağışık olan, özellikle ezelden beri bu durum içinde bulunan bir şey, hareket ve değişiklik durumuna geçmek üzere bu durumdan kendi başına hiçbir biçimde çıkamazdı. Öyleyse onu harekete getiren bir ilk itişin dışarıdan, dünyanın dışından gelmiş olması gerekir.